Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una وَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarım, tefsir derslerimizde Zümer suresinin 22. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Bugün inşallah bu ayetten başlamış olacağız. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'la beraberliğimizi daim eylesin. Onun razı olacağı şekilde Kur'an'ı tilavet etmeyi, okumayı, üzerinde tefekkür edip, tedebbür edip, öğüt almayı, ibret almayı, yol haritamızı buradan çıkarmayı bize nasip eylesin. Ahlakımızı, Kur'an ahlakı, Habibullah'ın ahlakıyla Rabbimiz benzeştirsin, buluştursun ve son nefese kadar Kur'an'ın nuruyla, onun gösterdiği Rabbimizin bu büyük nimetiyle beraber yol yürümeyi yine alemlerin Rabbi olan Mevlamız cümlemize ihsan eylesin, ikram eylesin efendim. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini yapıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Allahu nazzala ahsana al-hadisi kitaban mutashabihan mathani kitaban mutashabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
Değerli kardeşlerim, bugün okuduğumuz Zümer suresinin 22. ayeti ile 26. ayetleri arasının tefsirini inşallah Rabbimiz yapmayı nasip eylesin. Bize doğru anlayışlar lütfeylesin. İdrak merkezimiz olan kalbimizi Kur'an'la buluştursun. O nuraniyetle, o bereketle inşallah Kur'an'la buluşmuş olalım. Zümer suresinin 22. ayetiyle inşallah bugünkü tefsir dersimize başlamış oluyoruz. Ayet-i kerime şöyle. Estağfirullah. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların, kas katı kesilenlerin vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Evet, bu ayet gerçekten birçok yönden üzerinde tefekkür edilmesi gereken, ince ince düşünülmesi gereken bir ayet, ilahi bir mesaj. Cenab-ı Hak soru kipinde efendim soruyor. Allah'ın diyor sadrını, göğsünü İslam'a açtığı kimse Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Elbette. Rabbinden bir nur üzeridir. Şerhi sadır demek göğsün açılması kelime anlamı itibariyle. Bunun zıttı da dıyku sadırdır Kur'an'da. Yani o da sadrın, göğsün daralması manasına gelir. Aslında şerh kelimesi, mesela kasapların bir eti böyle açıp yayması, sağına soluna dokunarak eti yaygınlaştırması anlamına da kullanılan bir ifade. Burada tabii göğsün açılması, şerhi sadır dediğimiz hadise, daha çok manevi bir şerh, yani manevi bir açılım. Bu değişik şekillerde izah edilmiş. Allah tarafından insanın gönlüne giren ilahi huzur, o itminan hali, sekinet hali, ilahi rahmetin gönül alemimizi adeta efendim sulaması ve oranın böyle bir bahar havası içerisinde açılması gibi manaları var. Şerh-i sadır aynı zamanda insanın tahammül gücünün artması, her türlü sıkıntının ona hafif gelmesi, insanın böyle stres dediğimiz bugünkü dünyada o darlığın içine düşmemesi anlamında, sürekli adeta ferahlayan bir yürek, içi deryalaşan bir yürek, öyle diyelim. Hiçbir şeyden bulanmayan, hiçbir şeyden daralmayan, o hüzün, korku gibi şeylerin kendisini çok fazla etkilemediği bir gönül. Elbette bu gönül yüksek bir gönül. Musa aleyhisselam Firavun'a giderken Cenab-ı Hak'tan bir şey istedi. Doğrusu birkaç şey istedi ama birisi işte Harun'u ya Rabbi dedi benim yanıma versen. O dedi güzel konuşur, iyi olur. Yani yanında bir dayanak olur. Bir de dedi ya Rabbi benim göğsümü açsan dedi. Rabbi şrahli sadri. Benim sadrımı bir açsan. Yani ne demek? İçimdeki şu darlık, sıkıntı ne varsa onu ya Rabbi gidersen de içim rahat olsa, ferah olsam. Adeta şöyle diyelim, herhangi bir tedirginlik olmasa, Firavun ve askerlerinden gelebilecek herhangi bir ürpertiye, tehlikeye karşı herhangi bir içimde bir yılgınlık, korku, ürperti gibi şeyler olmasa, Rabbi şrahli sadri, Allah'ım sadrımı aç dedi. İşimi kolaylaştır dedi. Ve yessirli emri. Bir de dedi şu dilimin düğümünü çöz Allah'ım. Ki mesajını doğru ileteyim dedi. Vahlül okdetem millisani. Ta ki onlar benim sözümü doğru anlasınlar. Meramımı güzel ifade edebileyim. Aslında ne kadar önemli bir şey. Bu istenen şeyler. Allah'tan her zaman istememiz gereken nimetlerden. Şu hayatta insanın iç huzuruyla, efendim gönül huzuruyla iş yapması, söz söylemesi, o özgüven dediğimiz hadise, ayaklarının titrememesi, sesinin titrememesi, bunlar önemli şeyler. Ama sadece konuşurken değil, hayatın her alanında insanın gönül genişliğine sahip olması önemlidir. Kendi iç huzurumuz. Aile huzurumuz bile gönül genişliğimizde doğru orantılıdır. Bazı insanların gönül kabı dar olur, çok çabuk bulanır ve hakikaten çekilmez olur. Bu yönüyle işte alimlerimiz şerh-i sadır, insandaki tahammül gücünün artması şeklinde de anlamışlar. Ama hangi kimsenin tahammül gücü artar? İşte bir takım hadiselerden pes etmeyen, bir takım ne bileyim önüne çıkan engellerden pes etmeyen, canı sıkılmayan, morali bozulmayan, eli kolu düşmeyen kişi. İşte Yüce Rabbimiz Bunlar da ifade ediyor bu şerh-i sadır kelimesi. Aynı zamanda aleme huzurla bakmak. Eşyayı yerli yerine koyan, eşyayı doğru değerlendiren, kendini doğru değerlendiren, ilişkilerini doğru konumlandıran kişiler o şerh-i sadra nail olurlar. Aslında şerh-i sadra nail olan kimselerde bir yönüyle hikmet vardır. Bilerek iş yaparlar. Bilgisizlik korku üretir. Bilgisizlik dengesizlik meydana getirir. Onun için o şerh-i sadra nailiyette efendim hem bir ilim vardır, hem basiret, firaset vardır, hem bir tam bir tevekkül duygusu vardır, sebatkarlık vardır. Birçok güzelliği barındırır bu. Şimdi Rabbimiz burada buyuruyor ki işte Allah bir kulunun göğsünü İslam'a açtı mı artık o diyor Rabbinden bir nur üzeredir. Dehşet bir efendim mesaj. İslam'a gönlün açılması ne demek? Aslında İslam kelimesi insanın kendi öz varlığını bütün öz benliğiyle öz benliğini Rabbine teslim etmesi anlamındadır esasen. Allah'a ve ondan gelene niçinsiz teslimiyet öyle diyelim. Madem ki Rabbim böyle istedi diyerek onun isteklerine, madem ki ondan geldi diyerek ondan gelen her şeye insanın gönlünde bir tam teslimiyet hali zuhur ederse bu kul kendisi olarak yaşamaz. Ya Rabbi ile beraber yaşar. Kime teslim oluyorsunuz? Allah'a. Öyleyse Allah'a tam teslim olan kullarda yanlış olmaz desek yeridir. Tam teslimiyet. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Kim Allah'a tam sarılırsa o dosdoğru yola iletilir buyurur Cenab-ı Hak. Dosdoğru yol ona hem gösterilir hem elinden tutulur yürütülür buyurur. Yani hakkın tevfikı muvaffak kılması, hakkın nusreti, yardımı yani bir kulun elinden tutarsa elbette o kul düşmez. O kulun işleri kolay olur. O kul huzurla bir hayat sürer. Bu yönüyle teslimiyet insana tam bir itminan yani oturmuşluk hissi, sekinet dediğimiz iç huzuru yükler. Ancak bu teslimiyet hakikaten kolay bahse değil. İçindeki şüpheleri bitirmiş, İçini kemiren bir takım vesveselerden kurtulmuş. O havatır dediğimiz lüzumsuz düşünceler artık onu çok meşgul etmez olmuş. Öyle diyelim. Bir kimlik ve kişiliğin adıdır o. Ya da böyle bir kişilik inşa eder bu teslimiyet. İşte Rabbimiz kim diyor, kimin gönlü İslam'a böyle tam bir açıldıysa, Allah onu açtıysa daha doğrusu. Elbette Yüce Rabbimizin ihsanı. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Size gelen her nimet Allah'tandır. Bu yönüyle şerh-i sadır nimeti, evet biz kul olarak Rabbimizden şerh-i sadır niyaz ederiz. Allah'ım gönlümüzü aç ya Rabbi, sadrımızı aç ya Rabbi, göğsümüzü aç ya Rabbi diye niyazda bulunuruz. Onu açacak olan Mevla'dır. İşte Rabbimiz de kimin diyor sadrı İslam'a açıldıysa bu anlamda İslam'la buluştuysa, gönlü imanla buluştuysa efendim, Rabbi ile buluştuysa, فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ Rabbi. O kişi Rabbinden gelen bir nur üzere hareket eder. Rabbinden gelen nur ne? Nur aslında ışık demek. Aydınlık demek. Yani hiçbir karanlık noktası kalmaz adamın. Aydınlıkta yürüyen adam. Karanlık çoğu zaman ürperti oluşturur. Aydınlık, itminan ve güven oluşturur. Hayatın her alanına dair Allah'tan gelen bilgilerle aydınlanıyorsunuz ve siz ona tam teslimsiniz. İzah edemediğiniz hiçbir hadise kalmıyor. Niçin yaratıldığınızı biliyorsunuz. Bu dünyaya bir anlam yüklüyorsunuz. Ölüme bir anlam yüklüyorsunuz. Ölümden sonrasına az çok bir efendim Rabbin size verdiği bilgilere göre neler olabileceğine dair bir bilgileriniz var. Yani gök niye yaratıldı, yer niye yaratıldı? Bunlara dair Rabbinizden gelen mesajlarla aydınlanmışsınız zaten. Allah da sizin yüreğinize tam bir iman vermiş, itminan vermiş. Ona tam güvenmişsiniz ve o ne dediyse o diyorsunuz. O ne dediyse o, ne buyurduysa o, nasıl istiyorsa öyle diyorsunuz. Ve kendinizi sıradan bir varlığa değil, alemlerin Rabbine, sizin Rabbinize, kendi Rabbinize teslim oluyorsunuz. O Rab ki Rahman'dır, Rahim'dir, Malik'tir, efendim, Kerim'dir, Rauf'tur. Efendim, her türlü güzel sıfatlar O'nundur, güzel isimler O'na aittir. Böyle bir Rabbe teslim olmuşsunuz. Bu teslimiyet nasıl huzur vermesin? Hani insanın bir takım dayanakları olursa az çok kendini itminanda hisseder, değil mi? Şöyle diyelim, tam böyle imanı, ikanı, yakini tam oluşmamış insanlar bile bir takım zahiri desteklerle kendini güvende hissederler. Diyelim kasası para doluysa, ne bileyim emrinin altında insanlar kendisine itaatkar koşturuyorlar. Evladı iyal var falan, evi barkı yerinde, her şey emniyet yerinde. Bu insan bunların hepsi fani olmasına rağmen izafi bir, yani nispi bir itminan yaşar. Nispi bir kendinde bir güven oluşur ve nispeten bir daha huzurlu bir hayat sürer. Ancak elbette bu fani şeylerin her biri yok olmaya mahkumdur. Bir anda tuz buz olabilir her şey. Ama bir kul düşünün ki ezeli ve ebedi ve baki olan, her şeyin hazinesi kendi katında olan Allah'la beraber yaşıyor. Allah'a kendini teslim etmiş. Elbette bu insandaki itminan hali, bu insandaki huzur hali öbürüyle asla kıyas edilmez. Dipsiz huzur diyorlar yani. Nihayetsiz huzur diyelim. Huzur deryası diyelim. Böyle bir huzur soluklar o insan. İşte buradaki İslam kelimesini din olarak alırsak Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimize kadar gelen bütün hak dinin, hak din adına ortaya Rabbimizin gönderdiği bütün dinlerin ortak ismi İslam'dır. Nihai olarak kamil din de bizim dinimizdir. Burada şöyle de anlayabiliriz bu ayeti. Din adına, din ismi olarak algılarsak İslam'ı, Allah'ın hak dini olan İslam'a Allah kimin sadrını açtıysa, yani kimin imanla buluşmasına Yüce Rabbimiz lütfuyla, keremiyle ona bunu nasip etmişse, imanı nasip etmişse, bu İslam'ı kabulü nasip etmişse, İslam öyle bir nizam ki, öyle bir din ki, hayatınızın her alanını aydınlatır. Hiçbir karanlık nokta bırakmaz demek. Buna teslim ol, nurlu bir hayat sür. Buna teslim ol, aydınlık yolda yürü. Buna teslim ol, efendim, seni rahatsız edecek hiçbir karanlık nokta kalmasın demek. Ama İslam kelimesini burada aynı zamanda teslimiyet anlamında, dinin özü teslimiyet olduğu için bela men esleme vechehu lillah ve huve muhsin. فَلَهُ اَجْرُحَ اِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Cenab-ı Hak öyle buyurur. Kim der bütün öz benliğini, zatını Allah'a tam teslim ederse, bir taraftan da ihsan duygusu içerisinde etrafına güzellikler yayarsa, ihsan elinden, dilinden, gözünden, her şeyinden ihsan, yani güzellikler adeta dökülüyor, saçılıyor etrafa. Bunun diyor ecri Allah katındadır. Buna korku ve hüzün yoktur. İşte bu anlamda İslam insanın kendi öz varlığını, öz benliğini her şeyiyle Rabbe teslim etmesinin adıdır. İşte kim diyor böyle sadrını, göğsünü, kalbini bu anlamda böyle bir teslimiyette Cenab-ı Hak kimin gönlü böyle açılmışsa işte onda Rabbinden bir nur vardır. O zaman şunu söyleyebiliriz. Allah'ın nurundan nasibiniz teslimiyetiniz kadardır. Teslimiyetiniz ne kadarsa ilahi nurdan rızkınız o kadardır. فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Yazıklar olsun diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın zikrinden yana kalpleri kas katı kesilmiş olanlara, taşlaşmış. Kalpler katılaşır mı hem de nasıl? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, taş gibi olur. Hatta taştan daha katı olur insanın kalbi. Allah'ın zikrinden yana, yani Allah'ın zikri nedir? şöyle diyebiliriz. Bunu birçok şekilde tefsir etmek mümkün. Kur'an'dır deriz. Kur'an en büyük zikirdir çünkü. Yani Kur'an'ı, Kur'an zikrine karşı kalplerin adeta kapılarının kilitlenerek, taşlaşarak, hiç ürpermeden, hiç tesir altında kalmadan Kur'an zikrine karşı böyle bir tutum sergilemesi, bir kalbin böyle bir tutum sergilemesi, yazıklar olsun böyle bir kalbe diyor. Kalp bunun için mi verildi? O idrak için, Allah'ın ayetlerini anlasın diye verilen, tefekkür diye verilen, tezekkür, yani bir öğüt, bir nasihat alsın diye verilen kalp, böyle taş gibi, taştan daha katı bir şekilde insanın sadrında böyle bir kalp taşıması ne acınacak bir şeydir. Onun için Cenab-ı Hak feveylül lil gasiyeti kulubu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun diyor. O Allah'ın zikrinden yana kalpleri kas katı kesilenlere. Burada tabii Kur'an-ı Kerim olarak anlamak mümkün olduğu gibi bunu Allah'ı hatırlatan her şeye karşı kalpleri kas katı kesilenlere yazıklar olsun. Peygamber Allah'ı hatırlatıyor, ona karşı kalbinizi kapatmışsınız diyelim. Bir salih insan, bir Allah adamı, bir arif, bir Rabbani alim size Hakk'ı hatırlatıyor ama duymak istemiyorsunuz. Kalbinizi kapatmışsınız. Kas katı kesilmiş. Yani hiç hareket yok. Allah'ın zikri, Allah'ı hatırlatacak şu kainat meşherinde nice nice ayetler var. Güneşi görüyorsunuz, ayı görüyorsunuz, yıldızı görüyorsunuz, hayvanatı görüyorsunuz, bitkileri görüyorsunuz, dünyanın dönüşünü görüyorsunuz. Ama efendim yüreğiniz kıpırdamıyor. Halbuki bunların hepsi Allah'ı hatırlatıcı ayetler. Allah'ı hatırlatıcı şeyleri gördüğü halde kımıldamayan, adeta ölü gibi kas katı taşlaşmış kalpler, böyle kalplere yazıklar olsun diyor Cenab-ı Hak. Aman ya Rabbi, Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Bazen şöyle de anlarlar bunu. Allah'ın zikrini duyunca kas katı kesilen, adeta ne diye donuklaşan kalplere yazıklar olsun. Bazıları Allah adının anılmasını istemezler. Yani hakikaten adeta böyle vahşi bir hayvan gibi kaçmak isterler oradan. Ezan sesinden kaçan insanlar gibi düşünün. Bir zaman bir mahalleye, böyle lüks bir mahalleye efendim bir cami yapılıyor. Tabii birçok insan, tabii oradaki insanların çoğu herhalde dinle, imanla çok alakası yok. Caminin yapıldığı yerin etrafındaki evlerin fiyatı düşmüş. İnsanlar kaçmış oradan. Ezan sesinden rahatsız olmuşlar. Allah muhafaza ya Rabbi. Cenab-ı Hakk'a sığınırız böyle hallerde. Yani insan bunları konuşurken de korkuyor. Yani doğrusu Allah adından yüreği daralan adamlar var. Bak, Allah ismi iman edenlerin gönüllerini sükunete erdirirken, huzura erdirirken inkarcıların kalplerini daraltır. Hakikaten daralırlar. Çatlayacak hale gelirler. Onun için Cenab-ı Hak burada aynı zamanda Allah adından dolayı kalpleri kas katı kesilenlere yazıklar olsun. Ya da Allah'a hatırlatıcıların o hatırlatmaları neticesinde kalpleri adeta taşlaşan kimselere yazıklar olsun. Ahmet-i Rifai gibi bazı hak dostları da buradan daha ince manalar çıkarırlar. Derler ki, evet, zikir kalpleri itminana erdirmek, huzura erdirmek için önemli bir vesiledir. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle itminan bulur. Zikir kalplerde itminan meydana getirmesi gerekirken bazı kalpler de der. Eğer Allah'ın zikri gereği gibi usulüne uygun, tazimli, hürmetli bir şekilde yerine gelmeyecek, getirilmeyecek olursa o zikir kalbin katılaşmasına da sebep olabilir. Böyle hallerden de Allah'a sığınmak lazım der. Bu da müminlere biraz daha böyle dikkatli olun. Allah'ın adını zikrederken, anarken efendim büyük bir itina ile, büyük bir tazimle bunu yapın anlamında bir uyarıdır. İşte ilahi ayetler böyle aziz dostlar. Hakikaten bakan kişinin gönül kıvamına göre farklı farklı pencereler açılır. Binlerce tefsir yazılmış. Niye yazılmış? Allah'ın her kuluna açtığı pencere farklı işte ilahi ayetlerden. Ulaike fi dalalin mübin. İşte diyor bu Allah'ın zikrinden yana kas katı kesilen, Allah'ın zikrine yanaşmayan, Allah'ın zikrini duymak bile istemeyen kimseler var ya, işte kalpleri böyle olanlar var ya, işte onlar diyor Cenab-ı Hak apaçık bir sapıklığın içine düşmüşlerdir. Yani böylelerinden doğru bir şey bekleyemezsiniz. Böylelerinin her işi yanlıştır, batıldır. Böyleleri dosdoğru yolda yürüme şansına sahip değillerdir. Bunlar aşırı zifiri karanlığın içine düşmüş kimselerdir. Fî dalâlin mübîn. Apaçık bir sapıklığın içindedirler böyleleri. Eğer demek ki buradan şunu da anlıyoruz. Kimin zikirden yana, Allah'ın zikrinden yana efendim gafleti varsa, ne kadar gafleti varsa o kadar yoldan dışarı çıkması söz konusu olabilir. Daima sapması ihtimal dahilindedir. Evet, Allah'ın zikriyle buluşan bir kalbi varsa, hele hele Allah'ı unutmayan bir murakabeyle, bir tefekkürle, daimi bir şekilde kalbi zikir diye ifade edebileceğimiz Allah'la beraberlik şuuru bir kulda ne kadar oturmuşsa, işte o kişinin sözü de, yürüyüşü de, davranışları da hepsi istikamet üzeredir. Çünkü onun teslimiyeti Rabbinedir. Rabbine teslim olanı Allah yolda şaşırtmaz. Gönlünü ona bağlayanı o asla yalnız bırakmaz, yardımsız bırakmaz. Ulaike fi dalalin mübin. Böylesi sapıklıkların, gafletlerin içine düşmekten alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sığınırız. Evet, bir sonraki ayeti okuyalım. 23. ayet. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiha. Mesaniye takşa'irru minhu culudullezine yahşevne rabbehum. Thumme telinu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Zalike hudallahi yehdi bihi men yeşâ. Ve men yudlilillahu fema lehu min hâd. Allah sözün en güzelini, ayetleri birbirine benzeyen ve hakikatleri tekrarlanan bir kitap halinde indirdi. Rablerinden korkanların derileri ondan ürperir. Sonra derileri de kalpleri de Allah'ın zikrine doğru yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın hidayetidir. Onunla hikmetine binaen kendi lütfundan dilediğini hidayete erdirir. Allah kimi de kendi isyanındaki ısrarı yüzünden dalalete atarsa, sapıklığa bırakırsa artık onu hidayete erdirecek olan yoktur. Aman ya Rabbi. Aziz dostlar, hakikaten çok dolu dolu mesajlar olan ayetler. Bütün ayetler öyle. Elbette. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiha. Allah diyor sözün en güzelini bir kitap olarak, ama birbirine böyle benzeyen, birbiriyle uyumlu ayetlerden oluşan bir kitap olarak indirdi. Mesaniye ifadesi var hemen peşinde. Bir de sürekli tekrarlanan. Hatta bu mesaniye ifadesiyle ilgili farklı anlayışlar da var, tefsir yorumları da var. Evet, bir kere Cenab-ı Hak kendi kelamına, kelam-ı ilahiye, ahsenel hadis der ki ondan daha güzel elbette kelam olamaz. Diyor ki sözün en güzelini indirdi Allah size. Bunu indiren Allah'tır. Yani bunu peygamber kendisi söyleyemez. Bunu Cebrail de kendisi söyleyemez. Bunu indiren Allah'tır. Cebrail burada elçidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada elçidir. Ama indiren odur. Yani Mevla'dır. Ve bu bir yazılı bir metin haline gelsin için indirilmiştir. Kitaben, böyle okunan, yazılan bir metin olsun. Kalıcı bir kitap olsun. Böyle uçup giden bir şey olmasın. Bunu bir kitap olarak indirdi Cenab-ı Hak. Bunu bir efendim iş rastgele değil. Haramını, helalini, bütün hudutları belirleyici tarzda bir adeta kulluk anayasası olarak indirdi Rabbim bunu. Ve müteşabihen bunlar indirdiği kelamın ayetleri birbirine benzer. Yani aynı hakikatler her bir ayette kimi zaman kıssa şeklinde, kimi zaman doğrudan mesaj şeklinde, kimi zaman emir şeklinde. Efendim sürekli birbirine uyumlu ve birbirini destekleyen, birbiriyle tenakuza düşmeyen şekilde, en güzel şekilde Cenab-ı Hak bu kelamını indirdi. Ve bunu methani olarak indirdi. Methani kelimesi çiftli demek aslında. İkili bir sistemle ya da sürekli tekrarlanan bir kitap olarak şeklinde anlaşılmıştır. İkili denmesinin de sebepleri olarak tefsirlerimizde şu izahlar yapılır. Yani Kur'an-ı Kerim mesanidir. Ne demek? O kendini okuyanı, dinleyeni ve anlamak isteyeni yeterince aydınlatmak için aynı bilgileri bazen aynı, bazen farklı ifadelere tekrar tekrar dile getirir. Mesani sürekli aynı hakikatleri farklı şekillerde tekrar tekrar dile getirir. Hem Kur'an-ı Azimuşşan tekrar tekrar okunan bir kitaptır. Bu yönüyle tekrarlanan bir yönü vardır. Hem de Kur'an-ı Kerim'de zikredilen mevzular umumiyetle çift çift sunulur. Misal vermek gerekirse mesela emir nehi, yani bir şeyin yapılması istenen şey söylenir, yapılmaması istenen şey söylenir. Helaller belirlenir, haramlar belirlenir. Efendim göklerin durumuna işaret eder, sonra yerin durumuna işaret eder bakınız. Cennetten bahsedilir, cennetliklerden bahsedilir. Cehennemden bahsedilir, cehennemliklerden bahsedilir. Karanlıklardan bahsedilir, nurdan, aydınlıktan bahsedilir. İşte meleklerden bahsedilir, şeytanlardan bahsedilir. Böyle bir ikili bir sistemle de anlatılır. Ümit veren mesajlar vardır, korku veren mesajlar vardır. Böyle ikili bir sistem tarzında. Mesani kelimesi çünkü Arapçada müsenna kelimesinin çoğulu olarak da kullanılıyor. İkili anlamda verilmiş oluyor. Sürekli tekrarlanan, iç içe geçmiş zahir ve batın manalar manasında da kullanılır. Yani özellikle işari tefsirlerde buna da dikkat çekilir. Dolayısıyla burada bir Kur'an'da biz o tekrarları görüyoruz ama o tekrarlar bıktırıcı tekrarlar değil, lüzumsuz tekrarlar değil. Her tekrar yeni yeni pencere açıyor. İşte diyor Allah diyor sözün en güzelini böyle indirdi. Hem birbirine benzeyen, birbiriyle uyumlu bir kitap olarak efendim ayetleri birbirine uyumlu kitap olarak indirdi. Netice itibariyle kitaplaşacak mesajlar indirdi. Hem de sürekli böyle tekrarlanan ayetler olarak indirdi. Tekrar tekrar hakikatleri ifade eden, çift yönlü ifade eden, iç içe geçmiş şekilde ifade eden ayetler olarak indirdi. Bütün bu manalar bu kelimelerin izahından çıkıyor aziz dostlar. Ve diyor Cenab-ı Hak, تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ Rablerinden korkanların diyor ciltleri adeta o Kur'an'dan ürperir. Yani cilt nasıl ürperir, deri nasıl harekete geçer? İşte demek ki Kur'an-ı Azimuşşan gereği üzere okunacak ve anlaşılacak olsa insanın derisini titretir. Derisini titretir. Fakat kimin derisi titrer? Rablerinden haşyet duyar. Kim haşyet duyar peki? İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan diyor gerçek haşyet duyanlar ancak alim kullardır. Yani buradan şunu anlıyoruz. Eğer bir insan gerçek ilim ama faydalı ilim anlamında o ilmi seviyesi yükselirse haşyeti artar. Haşyeti artarsa ilahi ayetlerden adeta derileri ürperir hale gelir. Nasıl alim değil mi? Kur'an'ın tarif ettiği alim nasıl bir alim? İşte böyle alim olmak lazım. Cenab-ı Hak hepimize böylesi gerçek ilimler nasip eylesin de hakikaten böyle Kur'an'dan, Rabbimizin indirdiği bu mesajlardan derimiz bile ürpersin. يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Önce diyor ürperir, sonra da Allah'ın zikrine doğru ciltleri yani derileri ve kalpleri yumuşar. Böyle bir demek ki önce bir ürperti oluşuyor. Sonra böyle bir tatlı bir sıcaklıkla adeta deriler ve kalpler ona doğru yumuşuyor. ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءَ İşte bu diyor Allah hidayetidir. Allah hidayeti böyle bir şeydir. Allah dilediklerini bununla hidayete erdirir. Bu şekilde hidayete erdirir. Kur'an bu yönüyle hüdellil muttakîndir. Hüdellil nâstır. İnsanlar için hidayettir, muttakiler için. Yani şöyle diyelim, imanla başlayan o takva yolculuğunda manevi kemalatınız, terakkiiniz nereye varırsa varsın daima Kur'an sizin önünüzdedir. Işık vermeye devam eder. Son nefese kadar terakki ve tekamülünüzün önünde bir adeta yol gösteren fenerdir. Yolunuzu aydınlatan büyük bir nur-u ilahidir. Bu yönüyle hiçbir kamil, hiçbir kemal noktasına gelmiş arif kendisini Kur'an'dan asla müstahni görmeyeceği gibi her an Kur'an'ın o ışığına daha büyük bir zevkle sarılır. Daha büyük bir şevkle, aşkla yönelir. ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءَ İşte diyor Allah'ın hidayeti bu. Allah bununla dilediklerine hidayet eder. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Allah artık kimi dalalette bıraktıysa, yolu Kur'an'a uğramadıysa bir kimsenin, sen ona diyor bir yol gösterici bulamazsın. Onun için affedersiniz فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Böyle birisi için bir yol gösterici olamaz. Yani Kur'an gibi Allah'ın bir hidayet kitabı varken bir adam buna sırt çevirdiği, buna karşı kalbi kas katı kesildiği ve böylece dalalete sapıklığa düştüyse artık sen onu neyle kurtarabilirsin ki diyor Cenab-ı Hak. Kim ona yol gösterecek? Yani yürüyebileceği dosdoğru bir yolu gösterebilecek başka bir şey olabilir mi? İstediği kadar akıllı zeki olsun. O matematik zekalar, dünyayı, dünyanın zahiri çerçevesini bilen zekalar elbette Allah'ın verdiği güzel istidatlardır. Ancak eğer yolu böyle bir Kur'an hidayetiyle buluşmadıysa o onun hidayetine gerçek hidayet denmez. Onun yoluna gerçek yol denmez. Bu yönüyle Kur'an hidayetinden müminlerin öncelikle kendileri en güzel şekilde istifade etmeli. Sonra da bu Kur'an'ın kendisine ulaşmadığını düşündüğü kimselere ulaştırmayı en hayırlı hizmet bilmelidir. Evet aziz dostlar, 24. ayete geldik fakat bu ayet grubu birbiriyle bağlantılı birkaç ayetten oluşuyor. Bugün dersimizi bu iki ayetle bitirmiş olalım. Her ne kadar 26. ayete kadar diye sözün başında ya da dersin başında söz vermişsek de, en azından böyle ifade etmişsek de, nasibimiz iki ayetmiş bugün. İnşallah bir sonraki derste Yüce Rabbim fırsat verir, ömür verirse 24. ayetten devam ederiz efendim. Allah'a emanet olunuz.